Ayrım 6.
Anahtarı aldığım komşumuz hiçbir şey söylememişti. Belki o biliyordur diye düşündüm. Dışarıda hava kararmak üzereydi. Hemen okul giysilerimi çıkardım. Komşuya gidip soracaktım ya da teyzeme. Annemin küçüğüydü teyzem. Biraz ötemizde oturuyordu. Onların sokağı çok karanlık olurdu. Teyzeme gitmeye korktum. Komşumuzun da alkol bağımlısı, kavgacı kocası eve gelmiş olabilirdi. Bu adamdan da çok korkardım. Evde tek başıma beklemekten, ne olup bittiğini bilememekten, kocaman evdeki sessizliğin tıkırtılarını dinleyerek bir koltuğa büzüldüm. Annemi taştan bir masaya yatırmışlardı. Küçükken de görmüştüm ben bu masayı. Çarşı camisinin avlusundaki ek yapının içinde böyle bir taş masa vardı. Kocaman kazanların ne işe yaradığını anlayamazdık. Kapı komşumuzun kızı Serap'la aynı sınıftaydık. Korka korka cami avlusundaki bu odaya kapısından başımızı uzatır bakardık. Kazanlar ilgimizi çekerdi. Galiba ölüleri bunların içinde kaynatıyorlar demişti bir kezinde Serap. Salak, bunun içine ölü sığar mı değişimi? Belki ölünce insan küçülüyordur aptal. Hem sen hiç ölü gördün mü ki diye kızmıştı. Annemi yattığı taş masada kar gibi bezlere sarmışlardı. Yalnızca yüzü açıktı. Yaklaştım yanına. Sıcaktı bu odamsı yer. Buharlar yükseliyordu biraz ötemdeki kazanlardan. Tuhaf kokular geliyordu burnuma. Soluk almakta zorluk çekiyordum ama annemi görmeliydim. Yalnızdım. Taş masaya dokunmamaya çalışarak eğildim, yüzüne baktım annemin. Yine bana küstüğü belliydi. Gözlerini de dudaklarını da sımsıkı yummuştu. Küsünce hep böyle yapar kardeşimle bana. Dalgalı saçları, kumral saçları görünmüyordu. Başını, yüzünü çevreleyen ak örtüyle aynı renkti yanakları. Saçları olmayınca ne çirkinmiş annem be dedim içimden. Bir öpücük kondurursam yanağına açar gözünü diye düşündüm. Eğildim, eğildim. İnsanın annesi de olsa bir ölüyü öpmek, ölümü öpmek gibi. Dudaklarım, dilim, dişim dondu. Sanki sıcak suyla yıkanmamış gibiydi. Hiç kaşlarını almaz, yay kaşlılardan da değildir annem. Can eriğinden daha yeşildir gözleri. Güldüğünde bütün dikkatleri çeker düzgün dişleri. Ne benimki ne de kardeşiminki onun dişlerine benziyor. Kirpiklerinin bu denli uzun olduğunu bilmiyordum. Hiç uyurken incelememiştim yüzünü. Oysa o kardeşimle benimkinin gözü kapalı resmini yapabilirdi belki. Güzel kadındır, bana öyle geliyordur belki. Benim annem o çünkü. Eski mahallemizdeyken çok giderdi kabul günlerine. Pembe bir ruju vardı. Dudaklarına şöyle bir sürer, işaret parmağıyla boyanın fazlasını alır yanaklarına yedirirdi. Allık yerine. Bir kara kalemle de göz kapaklarına ince çizgiler çekerdi. Sürmelik olduğunu söyledikleri küçük armut gibi üstü işli şişemsi bir şey dururdu aynanın önünde. Şiş benzeri incecik bir çubuk çekilirdi içinden. Bununla göze nasıl sürme çekilir anlayamazdım. Kalem daha iyi derdim. Çoktandır yanaklarını gözünü boyamıyordu annem. Benden hiç saklayamazdı kalemiyle rujunu. Nereye koysa bulurdum. Şimdi neredeler, attı mı bilmiyorum. Sürmelik de yok oldu. Ben yitirmişim güya. Taş masada yatan annem yeni doğmuş bir bebek gibiydi. Şu koku olmasa. Bir an önce bu sıcak, buharlı, tuhaf kokulu yerden kaçmak istedim. Annem benimle konuşamıyordu nasılsa. Onu böyle kıpırtısız görmeye dayanamıyordum, eğildim. Hadi barışalım dedim yavaşça. Söz bir daha, ne ben ne kardeşim hiç üzmeyeceğiz seni, söz veriyorum anneciğim. Hep böyle barışırız onunla. Gözlerini kapatarak yanaklarını uzatır, biz de kana kana öperiz. Şakacıktan bu kaçıncı sözünüz der bize kırgın kırgın bakarak. Ama sesinden anlarız bizi bağışladığını. Şimdi de açacak gözlerini diye bekledim. Tanımadığım bir kadın girdi odaya, hoyratça çekti kolumdan. Hadi kız, hadi çık dışarı dedi, ölülerle konuşulmaz. Ama o benim annem. Neyin olursa olsun, ölmüş görmüyor musun? Hadi çık dışarı, o benim artık, bana ait. Okuldan gelip de evde bulamadığım gün annem hastaneye kaldırılmıştı. Teyzem yanında kalıyordu. Babam hastaneyle ev arasında mekik dokuyordu. Korkmayın iyileşecek diyordu bize. Onu görmeye gidiyorduk kardeşimle. Çocuğu olmayan teyzem biz hastanede annemize sarıldıkça Tanrı onu size bağışladı diye ağlıyordu. Çok uzun zaman yattı annem o sevimsiz hastanede. Çıktıktan sonra da günlerce yataktan kalkamadı. Teyzemle enişten bize taşınmışlardı. Okula giderken gözüm arkada kalıyor, son dersten çıkıp koşarak soluk soluğa geliyordum eve. Hemen annemin yattığı odaya dalıyordum. Bu hastalığı yendi annem, eski yaşantımıza döndük. Ancak sağlığı bütünüyle düzelmedi hiç. Hastanelerde geçiyordu yaşamı. Büyük küçük birçok ameliyat geçirdi. Gençlik günleri böyle böyle geride kaldı. Soğuk algınlığına bile yakalansa annemi düşlerimde hep bir taş masanın üstünde görüyordum. Bu öyle bir düştü ki mekan aynıydı. Buharı, kokuları bile duyumsuyordum uyanınca. Düşüme hep aynı kadın giriyor, beni annemin yanından kovuyordu. Annem şimdi torunlarının her sevincine, her tasasına bizlerden çok yorulan tonton bir nine. Sağlık sorunları elbette yakasını bırakmıyor. Annem hastalanacak diye ödüm kopuyor. Onu düşümde bile olsa o taş masanın üstünde görmek beni birkaç gün etkiliyor. Bu düşümü kimselere anlatmadım bugüne dek. Anlatırsam gerçek olacağından korkuyorum. Çok yaşa, olur mu anneciğim? Düşük. Bir çocuk böyle bakabilir diye düşündü önce. Sonra düzeltti. Her çocuk böyle bakamaz. Karşı karşıya oturuyorlardı plastik sandalyelerde. 60'ın üstünde görünüyordu. Ancak örtülü bürülü kadınların yaşını kestirmek zordu. Daha önce de yanıldığı olmuştu. Oturdukları odaya giren çıkanlar aralarından geçtikçe kadının gözlerini göremiyordu. Kahverengi, balık sırtı desenli eski mantosunun altından görünen mavi bir eşofmanın paçaları, artık kimselerin ayağında kalmayan kavuşuk pabuçları, bedeninin yarısını örten el örgüsü şalıyla hemen kalkıverecek gibi eğreti ilişi vermişti sandalyeye. Kare kare motifler birleştirilerek örülüp kıyıları tığlanmış, yıkana yıkana ya da çok kullanılmaktan üstü topaklanmış kirli sarı orlondan şalını bir eliyle içeriden burnunun altından tutuyordu. Öteki eli de görünmüyordu, yanakları da. Yalnızca kaşları, burnu açıktaydı. Bulundukları bekleme salonu sıcak bile sayılabilirdi. Onun böyle tedirgin, sımsıkı sarınarak oturuşu ilgisini çekmişti. Göz göze geldiler. Yardım isteyen, ilgi bekleyen çocuklar gibi içten, karşısındakini yoklarmış gibi de kaçak bir bakış. Aynı doktoru bekledikleri kesindi. Önceden sıra alınan kadın hastalıkları uzmanını bekleyen azdı. İç hastalıkları uzmanının hastaları ise odaya sığmıyor, koridorda ayakta bekleşiyorlardı. Nice sonra onlara doktorun gelmeyeceği söylendiğinde karşılıklı oturan iki kadının sıkıntısını dağıtan bir kargaşa yaşandı. Bağırıp çağıranlara kimse yanıt vermedi. İnsanlar teker teker dağıldı. İyi giyimli kadın, "Yo, bu kez yanılmıyorum," dedi. "Bu kadın rahat 60'ın üstünde. Benden epeyce yaşlı. İnsanın bu yaşında bile kıçıyla sorunu olabiliyor demek." Bakışları yeniden karşılaştı. Yaşlı kadın yere indirdi gözlerini. Şimdi bu kadın bunca giysiyi nasıl soyunup da çıkacak o masaya diye düşünen kadının ne zaman böyle muayene söz konusu olsa beklerken durmadan çişi gelirdi. Muayene biçiminin basasını anımsayınca karşısındakini unuttu. Doğurmuş biri olmasına karşın bir türlü alışamamıştı. Kalktı, koridorun ucundaki tuvalete gitti, sıkıntıdanmış, bir damla bile akmadı. Yanına taşıdığı bebeklerin elinin yüzünü silin diye sabunlu kağıt mendillerle temizlendi, kolonyalısıyla ellerini ovuşturarak bekleme odasına döndü. Yerine başkası oturmuştu. Plastik sandalye babasından kalmış gibi canı sıkıldı, yaşlı kadını yandan görebildiği bir başkasına yerleşti. Yerine oturan, acıyla kıvranan genç biriydi. Kavuşturduğu kollarını karnına bastırmış, başı neredeyse dizlerine değecek kadar iki büklüm olmuş, bir öne bir arkaya sallanıyordu. Akşam evine döndüğünde bekleme odasındaki kadınlar da onunla gelmişlerdi. Ne zor şeymiş kadınlık, ölsem de kurtulsam diyen Hatice Hanım'ın sızlanışı, Emel'in üğürtüleri hala kulaklarındaydı. Doktorun odasından çıkan hemşirenin "Hatice Yıldız hanginiz buyursun" deyişinden öğrenmişti. Yaşlı kadının adı Hatice Yıldız'mış. Hatice Hanım sırasını ağrıdan kıvranan genç kadına vermişti. O da Emel Özdemir'miş. Kendisi Emel'e kolonyalı mendil vermek istemiş, ancak mendilin kokusu kadının midesini iyice bulandırmıştı. Öğüre öğüre bir kolunda hemşire, ötekinde kocasıyla muayene odasına giren Emel, yarım saat kadar sonra apar topar hastaneye yatırılmıştı. Onun sedyeyle götürüşü Hatice Hanım'ı ağlatmıştı. 54 yaşındaymış Hatice Hanım. Bunu duyunca yine yanıldım, benden yalnızca birkaç yaş büyükmüş zavallı, ninem gibi görünüyor oysa diye üzülmüştü. Emel'in içeriden bekleme odasına dek ulaşan haykırışlarını duymamak için konuşuyorlardı aslında. Benim rahmetli, rahmetli diyorum ya, çok da kızıyorum, beni evlat uşak eline bırakıp çekti gitti. 6 bebe doğurdum, 4 oğlan, 2'si kız. Hepsi çoluğa çocuğa karıştı. Kimi pazarcı oğlanların, kimisi şoför, kızlar kocada. Bir başıma köye geri döndüm. Yıkık göktük gökük bir evle, ahabur oda kadar bir bahçesi var bacım. Hiç değilse kirası, elektrik su parası yok. Lakin bu dert çıktı başıma. Neyim var? Kimisi ur diyor, kimisi iltihap. Karnım dertle doluymuş. Dün de geldik, kan, idrar neyi verdik? Oğlum şimdi gönülsüz gönülsüz onların peşinde. O da haklı, elde yok, avuçta yok. Hem parası hem de analarının boku sidiği ardından koşmaları oğul uşağın ağrına gidiyor. Bu doktor bey büyük oğlumun mal aldığı bir tanış rica etmiş. Şimdi içeri girince televizyona sokacak beni. Hatice Hanım'ın öyküsünü dinlerken onun doktor Gülderen'den ve ultrasondan da televizyon diye söz etmesine güldü. Belki görmemişti daha önce doktoru. Kadın oluştuğunu bilmiyordu. Nereden bilsin de ultrasonu? İyileşirsin dilerim. Yanıt vermeden sürdürmüştü Hatice Hanım. Dediğim gibi 6 çocuğum var, 13 torunum. Küçük kızım şanslı. Niye dersen bebesi olmuyor. Kocası kusurluymuş. Bana rastlasaydı ya herifin kusurlusu. Doğur Allah doğur. 3 de düşük yaptım köydeyken. Nasıl? Kendi kendine mi? He, başka kimle olacak? Birinde amcam gelim çakı duvar vardı. Aha böyle bu duvarca oradan atladım, bacağım çatladı. Ama bebe de düştü. 2 ay yürüyemedim. Öteki kendi kendine düştü. Birinde kaz kanadıyla düşürdüm. Anlamadım, nedir kaz kanadı? Sen kaz nedir bilmez misin? Bizim köyde çok olur, tavuk gibi. Muhtargil'in kaz sürüsü vardı. Tıs tıs eder gezerlerdi. Isırırlar insanı. Pek korkardım küçükken kazlardan. Yeni kesilmiş bir kazın kanadını aldım muhtarın gelininden. Kaynar suya soktum. Tavuk kanadıyla da yapan varmış. Ebenine kazınki daha iyi olur dedi. Aman Hatice Hanım dur, yoksa... Kapıyı arkasından sürmeledim. Ağzıma tülbentimi aldım. Hem bağırmayayım hem de dilimi ısırmayayım diye. Sırtımı duvara verip oturdum. Açtım bacaklarımı. Önceden bir de temiz eski çarşaf hazırladım. Kaz kanadını elime... Hatice Hanım susturmuştu. Gerisini dinlerse bayılacağını düşünmüştü. Bu düşükten sonra bir daha gebe kalmamış kadın. Seviniyordu. Ceketini üstüme atsa benim adam bebe oluyordu. Bundan sonra niyeyse ama ay halim günlerce sürüyordu. Eski urbalardan, çarşaflardan bez tutunuyordum. Şalvarın içinde kaymasın diye belime bağladığım iple tutturuyordum sıkıca. O halimle. Erkek tabii, ister. Hatice Hanım sözünü bitirmeden helaya koşmuştu yine. Hem çişi gelmişti hem midesi bulanmaya başlamıştı. Ne çişini yapabilmiş ne de kusabilmişti. Gözünün önünde kara sinekler uçuşuyormuş gibiydi. Düşeceğinden korka korka bekleme odasına döndüğünde Hatice Hanım'ı içeri aldıklarını anladı. Yarım saat sonra Hatice Hanım'ı uğurlayan hemşirenin sesinden, bakışlarından kadının durumu belli oluyordu. Hatice Hanım Allah şifa versin dedi kendisine giderken. Sana da dedi sesi titreyerek. O akşam karnını jiletle yararak kendine sezeryan yapan kadının bütün televizyonlarda haber oluşuna hiç şaşırmadı. Şaşıranlara kızdı. Beyaz camdaki tüm kadınları bir an süzüle süzüle badi badi yürüyen kazlara benzetti. Kaz aklığı içinde kınalı gagaları kapalı bir çocuk gibi tertemiz bakıyorlardı. Şahini şahin kapmış. Sigaradan kararmış dişleri, mosmor dudakları ile ağzı soluk yüzünün ortasında bir petrol kuyusu gibiydi. Yanına yaklaşınca aldım kokuyu. Rakı desem değil, başka bir içkiye de benzemiyor. Hem adam cezaevinde içkiyi nereden bulsun? Yine de çakmağımı çakmaktan korktum. Dudaklarımdaki sigarayı elime aldım. Ama o kaşla göz arasında bir sigara yakıverdi. Dumanını yüzüme üflerken dik dik de bakıyordu. Nasılsınız Niyazi Bey? Anama söv daha iyi beyim. Ben konuşmayı başlatmak için sormuştum oysa. Ölüm cezası almış, her gününü bu son mu acaba diye düşünerek yatıp kalkan adama nasıl olduğu sorulur mu? Konuşuk ola, beri gele işte Niyazi Bey dedim kızararak. Sanki adama bu cezayı ben vermişim gibi. Anladım dedi acı acı gülerek. Nasıl olayım bey, rahatım beyde paşada yok. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Nasılsa konuğum artık bu dünyada diye kimse bana bulaşmıyor, kimse karışmıyor. Sevinesim geliyor bazen, böyle gözden çıkarılmak ne iyiymiş. Bir dediğim iki olmuyor. Korkuyorlardı. Varsa bir sıkıntın bu arada çözeyim beyim, ölümü gör. Son tümcesi dudaklarında eksi 10 derecede balkona asılmış ıslak çarşaf gibi dondu kaldı zavallının. Bir süre konuşmadık. Söze o başladı. Bugün yarın ölümü göreceksin nasılsa. Herkes görecek beyim, aldırma, üzülme. Benim bu garip davanın son meraklısı sensin. Gider ayak bir de sana anlatayım da dinle. En uzun son konuşmam olacak nasılsa. Her sabah 5.45'te yataktan kalkar, bütün işimi görür, tam 6.30'da çıkardım evden. Ar dünyası değil, kar dünyasıdır. Besmele çekerek sağ ayağınla gir dükkanına derdi rahmetli anam. Sabahın 7'sinde açardım, sanki müşteriler sıraya girmiş gibi. Çıraklığından alışkındım. Siler süpürür, anasını sattığımın dünyası derdim kendi kendime. Sözüm ona patronuydum bu mezar kadar dükkanın. Yanıma parmak kadar bir çırak alacak fazladan kazancım yoktu. Paslı küflü bir konserve kutusuyla önce su serperdim yerlere ki toz kalkmasın. Kazıya kazıya yeri oyardım neredeyse temiz olsun diye. Çok sabırlı, işinin ustası birinden öğrenmiştim ayakkabı onarımcılığını. Eskisi yenisi her türlü deri kokusunu sabahın köründe başlardım içime çekmeye. Sonraları yalnızca onarımını değil kendisini de yapmaya başladım ayakkabının. Hazırlarından ucuz olduğu için memur takımından vefalı, işin iyisinden anlayan müşterilerim vardı. Azdı ya vardı. Ancak iki yakan bir araya gelmiyordu. Baldızımın ortanca oğlu okuldan çıkınca yanıma gelirdi. Sabahçıydı çocuk. O gelene dek yanındaki hanın helasına bile gitmez tutardım sidiğimi. Şükrü'nün babası yani bacanağım genç yaşta ölüp gitmiş. Baldızımla iki oğlunun yükü de bir ölçüde bana binmişti. Semerim ağırdı anlayacağın. Şükrü'ye para pul verdiğim de yoktu. İstesem de veremezdim. Ancak bu iki oğlancıkla kocasından ne öldürür ne ondurur bir aylıkla ortalıkta kalan baldızımın mutfağına 2 kilo pırasa, soğan, yarım kilo kıymadan öte geçmeyen bir enişteliğim oluyordu. Evlerimiz yakındı. Kayınvalidem çoğunca bizde kalıyordu. Bu nedenle bir ev gibiydik. Böylece ben bir bakıma benimkiyle birlikte 3 oğlanın babasıydım. Şükrü o sıralar 12-13 yaşlarındaydı. İhsan da sanırım ondan 1-1,5 yaş daha büyüktü. Benim Şahin 8 yaşına yeni basmıştı daha. İhsan hepsine abilik yapıyordu. Oğlanlardan yana bir derdimiz, bir kuşkumuz yoktu o sıralar. Beyim 6 yıldır içerideyim. 5 ölü var arkamda. Öldürdüklerimin kemiği bile kalmadı. Bense ölüp ölüp diriliyorum. Bir kez assalar bu denli acı duymayacaktım belki. 2 kez bozuldu cezam. Yeniden yargılanmaktan yıldım. Bu devletin hiç işi gücü yokmuş valla. Benim gibi bir kanlı katille uğraşıp duruyor. Ne onlar bulabildi ne ben. Bu 5 kişiyi öldürüşümün nedenini. Karım, kayınvalidem, baldızım, Şükrü ile İhsan her gece düşümde, gündüz hayalimde. Kadınlar neyse de oğlanlara daha bir yanıyorum. Namussuz tabanca tutukluk yapmasaydı Şahin'le kendim de olmayacaktım bu dünyada ama temiz iş olacaktı o zaman işte. Şimdi ben içerideyim, oğlum kim bilir nerede. Konu komşu kimsesizler yurduna yerleştirmişti onu. Buraya bir avukat geliyor, ona yalvardım. Ne durumda oğlan bir öğren, bir fotoğrafını getiriver bana diye. Sağ olsun ilgilendi ya oğlan kayıp. Sözüm ona birisi evlat edinmiş, kimse nerede olduğunu bilmiyormuş. Avukatın söylediğine göre benden izin almaları, kağıt imzalatmaları gerekirmiş. Ama haberim bile olmadı. Asıl kendi oğlumu öldürmüşüm ben. Şimdi anladım ya kaç para eder son pişmanlık. Kız döndü yine mi et pişirdin her gün her gün? Nereden buluyorsun bir tencere et parasını? Sen kazanıyorsun kocacığım nereden bulacağım? Evden çıktığım mı var ayrı kazancım mı var? Karıcığım diye sözün gerisini getirecekken döndüm kaldım. Karım saçlarını kıvırcık yaptırmış, kulaklarında altın küpeler, sırtında o güne dek görmediğim yepyeni giysiler. Ben böyle ona şaşkın şaşkın bakarken içeriden bir erkek sesi geldi. Kim konuşuyor, evde kim var diye sordum. Kimse yok Niyazi, sen iyice saçmalamaya başladın. Televizyonun sesi ayol. Ya bizim televizyon onarıcıda değil miydi? Kim para verdi de kim getirdi eve? Ben dedi karım, ekledi. Televizyoncu bu adam olmaz artık abla dedi. Ben de kampanya vardı taksitle yenisini aldım dün. Ama sen gece geç geldiğin için söyleyemedim. Ne yapayım Niyazi? Şahin mızıklanıp duruyordu. Çocuk bu istiyor. Aman kesin dırdırı da kahvaltı edelim artık diyerek mutfağa yanımıza gelen kayınvalideye de 2 dirhem bir çekirdek giyinmiş kuşanmış görünce beyim Tanrı seni inandırsın bir oturuşta bir büyük yuvarlamışım gibi oldum. Evin içinde ne varsa çevremde dönmeye başladı. Ancak bu işin aslını astarını öğreneyim önce diyerek sustum. Kahvaltıya oturduk. Şahin'im uykulu uykulu geldi. Çocuk işte sevinmiş, beni iyice kuşkulandıracağını ne bilsin. Baba biliyor musun dedi. Bugün bize koltuk takımı gelecek. Ya beni çıldırtmayın diye bağırdım. Bizim eve Hızır mı uğradı yoksa milli piyango mu çarptı? Konuşun ulan neler oluyor? Bağırma dedi kayınvalide. Bir şey olduğu yok. Biriktirdiklerimizle hem evin hem kendimizin ağzını yüzünü topluyoruz. Nankör herif daha ne istiyorsun? Bulmuşsun bizim gibileri vara yoğa bağırıyorsun. Sus. O günden sonra evime her girişte yanlış eve gelmişim gibi şaşırdım. Bizim 2 oda 1 sofa gece kondu. 2-3 ayda saray yavrusuna döndü. Gizli bir el badanasının boyasını yapmakla kalmadı. Çatısını aktardı, bahçesini yaptırdı, dayadı, döşedi. Bununla da yetinmedi, baldızımı da sevindirdi. Bizimki kadar değilse bile onların evinde de değişiklik oldu. Dahası iki evin insanlarını giydirdi, kuşattı, yaklaşan bayramda öncekilerin acısını aldı sanki. En zoruma giden de İhsan'la Şükrü'nün önce bana gelip gitmeyi, sonra okulu bırakmaları oldu. Kendi çocuğummuş gibi sevdiğim bu iki oğlanı göremez oldum. Sesleri gibi enseleri de kalınlaşmaya başlayan bu oğlanların sigaraya, içkiye el attıklarını, eve uğramaz olduklarını, karımla kayınvalidenin fısıldaşmalarından, Şahin'in ağzından kaçırınca anasından yediği şamarlardan öğrendim. Bir süre ailemdeki bu değişmenin kaynağını bulmak için onları izledim. Dükkanımı kapatmayı bile göze alıyordum, suçüstü yapabilmek uğruna. Şahin'in ağzını aradım. Şükrü ile İhsan'ın yoluna çıktım. Kahveye girip komşuların bir bildiği var mı diye yokladım. Ama dişe dokunur bir şey söyleyen çıkmadı. Komşular bizdeki değişmeyi işlerimin iyileşmesine bağlıyorlardı sanırım. Eve gelen giden yoktu. Kendimizden, konu komşudan başka. Komşuların çoğu da yağı olsa kendi başına sürecek türden olduğu için hiçbirinden kuşkulanmam söz konusu değildi. Derken bir sabah karım, "Niyazi, eve para bırak, elektrik faturasının son günü bugün," dedi. Benim kazancımı aşan evdeki harcama bolluğuna karşın kendimi inandırmak için belki her sabah harçlık bırakıyordum karıma. Yüzü asık, "bu neye yeter," gibisinden söylenerek alıyordum. Hiçbir zorunlu giderimizi zamanında karşılayamıyor, hep parasızlıktan kaynaklanan hırlaşmalarla günleri tüketiyorduk. Aylardır kaynağını bulamadığım bolluktan olsa gerek yapay bir sessizlik egemendi evimize. Karım para isteyince hem şaşırdım hem de birikmişlerin bittiğine kendimi inandırmak istedim. Ancak o akşam eve gelince salona konan yeni bir kanepeyle serecek yer olmadığı için duvara boru yapılıp dayanan kocaman taban halısını görünce bana gelenler geldi. Uzun süredir kuşkularım baldızım üstünde yoğunlaşmıştı. Onu izlemem kolay olmuyordu. Geceleri ne halt ettiğini bilmiyordum. Karıcık kim bilir kimin metresiydi ki herif iki eve birden yolluk yoksulluk çektirmiyordu. Kayınvalide olacak mamada. Bir ara onun da günahını almadım değil. Boyunca kızları, torunları olduğunu düşünüp de pörsmüş yaşlı bir kadın sanılmasın. Kızlarından güzel, civelek bir kadındı. Genç sayılırdı. Onun da alıcısı vardı mutlaka. Üçünden biri benimle oynuyordu. Bu kuşkularla polis emeklisi bir arkadaşımın yardımıyla silah satın aldım. Hem de karıma ve birkaç kişiye borçlanarak. Hepsini karşıma alıp soracaktım. Beni yiyip bitiren şu içimdeki kurdu birlikte yok edelim diye yalvaracak. Ken küm ederlerse de tabancamla azıcık korkutacaktım. Böyle düşünerek hiç uyumadığım bir gecenin sabahında karım kahvaltımızı hazırlarken henüz uykusu açılmamış Şahin'e "git oğlum teyzengile de çağır gel, babamın bir derdi varmış sizi istiyor," de diyerek baldızımın evine gönderdim.